Ayrım 24, Kuzgunlar ve Leşler, 1. cilt, Erol Toy, sayfa 322. 6. kısım. Gafur ince bacaklarının üstüne yaylanarak kapının ipini çekti. Eyvandan sarkan sırımın üstüne bağlanmış küçük büyük çanlar titreşti. Duvarların kerpicinde, tavanın kiremitlerinde, damın taşlarında, avlunun çiçeklerinde yansıdı çan sesleri. Anası üst üste sert titreşimleri dinleyerek gülümsedi. Daha o avluya girdiğinde kapıya döndü yüzünü. ''Geldin mi yavrum?'' Gafur anasının her akşam kapıdan girdiği an sorduğu soruyu bu akşam değişik biçimde yanıtladı. ''Ana, ustam dedi ki...'' Sesinin tutuk coşkusunda duraladı sözcükler. Anası ilkin tasasız bakışlarını kapıya dikti. Kapı açılıp oğlunun allak bullak yüzünü görünce kaşları çatıldı. Göğsünün inip çıkması, yanaklarının pembe ablaklığına baktı uzun uzun. Vereceği haberin olumsuzluğunu sildi attı aklından. Coşkunun nedenini araştırdı uzun uzun. Gafur söyleyeceğini tüketmişçesine dikilince, ''Ne dedi?'' diye sormadan edemedi. ''Dedi ki babana söyle, sabah namazında çırağa çıkacaksın.'' ''Çırağa mı? Yamaklığın doldu mu buncacık zamanda oğlum?'' ''Oh Tanrı'ya şükürler olsun. Baban duyanda kim bilir nice sevinecek. Varıp da deseydin ya yavrum, sevindirseydin ya babanı.'' ''Dedim ana, önünden geçmekteydim bildiğin gibi. Ustamın evine götürülecekler vardı, bize de vardır dedim. Yamağıyla yollamış önceden.'' Deyince ustamın dediğini güldü, sırtımı yepeşledi babam. ''Yediğin helal olsun.'' dedi. ''Var anana ilet, seni yusun. Temiz giysi, temiz başlığı kuşatsın sabah. Birlikte varırız çarşı zaviyesine.''
''Oh kutlarım, demek ki ilk adımı attın. Haydi ocakta sıcak su vardı, bir bakraç getireyim. Sen soyun da gusülhaneye giriver.''
Kıvanarak kalktı oturduğu yerden. Elindeki işi yarım bıraktığında yaptığı gibi bohçasının uçlarını hafifçe kıvırtarak kapıya yöneldi. Çalak adımlarla avluyu dolanırken çakşırını mintanını çıkarmaya durdu Gafur. Akdeni'nin alacakaranlıktaki ışıltısını gusülhanenin loşluğuna attı. Tokmağın üstüne oturdu. Tasa, life, keseye dokundu. Kapının şakırtılı açılışıyla elleri sezinlemeden apışına yöneldi. Anası gusülhanenin kapısını ardına dek açarak bakracı yerleştirdi. Dirseğini suyun içine soktu. Elini tasa uzatırken büyümüşlüğünü kanıtladı Gafur.
''Ben yunarım ana, suyu getirdiğinden ötürü sağ ol.''
''Ale ya, çırağa çıkmakta yavrum, hadi var kendi işini kendin gör.''
Gusülhanenin kapısını kapatarak döndü kadın, işinin başına oturdu omuzlarını silkeleyerek. Belli belirsiz bir gülücük gelip çöreklendi suratına, giderek arttı, giderek genişledi. Bütün suratı gamze gamze gülücük kesti. Arada bir gergefini susturup kulaklarının su şakırtısıyla yankılanmasını dinledi. Aralık kapıdan odaya uğunan buğuyu okşadı gözleriyle, başını salladı. Tas bakracın dibinde tıngırdayınca doğruldu. Sandıktan çıkardığı yumuşak havluyu uzattı aralıktan. Gafur kısa saçlarını, boynunu, yüzünü, kulaklarını, omuzlarını kuruladıktan sonra havluyu peştemal örneği beline sardı. Anasının sandıktan çıkardığı ibrişim gömleği, dimi mintanı, gök çakşırların serinliği gezindi okşayışı gibi. Kısa sürede teninin ısısıyla yumuşadı giysileri. Bağdaş kurup anasının karşısına oturdu. Odanın içinde koyulaşan havaya baktı kadın. Hoşnut hoşnut oğlunu süzdükten sonra işini topladı. Kirli çamaşırları, ıslak havluyu kucaklayıp bakracı aldı. Kapıya yöneldiğinde akşam ezanı okunmaya başladı. Anası odadan çıkar çıkmaz kalfasının dediklerini aklından geçirmeye başladı Gafur. Birkaç kez unuttu, yeni baştan aldı. Elleri, ayakları devindi. Gözleri baygın, başı omzunun üstüne yıkılmış, oturduğu yerde sabahleyin uygulayacağı devinimleri yineledi bir bir. Firdevs kadın elinde sofra bezi, kasnak ve sini odaya girdiğinde oğlu öyle oturuyordu. Bir süre kapı aralığından onu süzdü. Kendi içinde bir ezbere dalmış görünce gülümsemesi kulaklarına değin yayıldı. Sofrayı açtı, kasnağı, siniyi yerleştirdi. Gündüz pişirdiği taze ekmeği dilimledi. Bakır sürahiyi, su tasını sofranın her zaman kendi oturduğu yönünde yerleştirdi. Yemek gövecini almaya döndüğünde sepici ahisi Server Usta kapıdan girdi. Çanların çıngırtısı uzadı, birbirine eklendi. Mutfaktaki kadın aceleyle başörtüsünü düzeltti. Kendi işi tutacaklarla gövecin saplarını kavradı. Kocası mutfağın yanındaki helaya girdiğinde yemeği sofraya koydu. İbrik, peşkir, sabun kalıbı ve leğeni koşturdu.
Server giriş kayraklarının üstünde meslerini çıkardı. Kollarını gelirken sıvamıştı, ellerini yıkadı. Karısı peşkeri uzattıktan sonra kurulanmasını bekledi. Kirli suyu götürüp lağım arkına döktü. Usta kollarını indirerek sofraya yöneldi. Kapıdan girdiğinde oğlunun kıpırtısız duruşuna baktı bir an. Gafur babasının gölgesini üstünde duyunca irkildi. Toplanıp dizlerinin üstüne çöktü. Anası da gelince sofraya yürüdü. Sininin çevresine oturdular. Baba besmele çekerek elini uzattı. Göveçten buğusunu burunlarında tüttürerek sahana aktarılan yemeğe ilk lokmayı almasını beklediler. Suskun, donuk ama ivecen devinimlere hiç konuşmadan yemeklerini yediler. Server usta suyunu içtikten sonra sofranın dizini örten kısmını büktü. Karısı gözlerinin içine bakarak sofrayı topladı. Bir dizini dikip bağdaş kurduğunu görünce kapıdan çıktı. Döndüğünde elinde kahve tepsisiyle ayaklarının ucuna basarak sokuldu. Venedik fincanının çiçekli yüzü kandil ışığına geldikçe ışıladı. Köpüklü kahvesinden bir yudum aldı Server usta. Yemeğin tadıyla karıştırmak istercesine ağzının içinde dolandırdı. Pos bıyıklarını sıvazladı sağ elinin işaret parmağının tersiyle. Gözlerinin bir buyruğuyla elinde tepsi dikilen karısını oturttu. ''Söyledin mi?'' dedi oğlundan yana dönerek. Sonra temiz giysilerini, ışılayan yüzünü süzerek güldü. ''Hazırlığı bile görmüşsünüz.''
''Kutlu olsun.'' dedi anası ince sevecen sesiyle. ''Tanrı ötesini göstersin.''
''Eh, bir kez yamaklıktan sıyırdı ya yakasını, ensesini de tokattan kurtardı demektir. Böyle uslu giderse 2 yılını doldurur doldurmaz, kalfalık peştemalını da kuşanır.''
''Zenaat öğrenmenin güçlüklerini bilmekte.'' dedi anası. ''Gözünü açar, kalfalarının buyruklarını yerine getirerek onları hoşnut kılarsa buyurduğunuz yere de ulaşır. Umarım hiçbir yakınmaya neden olmadı.''
''Ustasıyla konuştum. Yaraşır olduğunu söyledi. Yaraşır olmakta süre giderse sorun yok. Yüzümüzü ak eder. Yoksa kurallar katı. Peştemalı düşünde bile göremez.'' Gafur başı yerde dinliyordu konuşmaları. Gözlerini kaldırıp babasıyla anasının bakışlarını görse belki sevinci coşkuya dönüşürdü. Yasağı bildiğinden kaldırmadı. Karı koca gözlerinde bir aşama geçmenin kıvancını parıldattılar. Server usta fincanın dibindeki yudumu içtikten sonra hayıflandı.
''Keşke kendine de pişirseydin.''
''Afiyet olsun efendim.'' dedi kadın fincan alırken. ''İçmiş gibi oldum.''
Tepsinin üstüne yerleştirdiği fincanla doğruldu. Mutfağa girer girmez ateşi ölçerdi. Sıcak su kabını ağzına değin doldururdu. Yeniden odaya girdiğinde oğluyla kocasının karşılıklı oturduklarını gördü. Server ahi gözünü köşeye dikmiş bağdaşını bozmadan bakmaktaydı. Gafur'un gözleri coşkunun yorgunluğunda kayı kayı veriyor. Oğlunun odasına seyirtti, yatağını yaptı. Geri döndüğünde ''Yatağın hazır oğlum.'' dedi. ''Var yat, dinlenirsin.'' Gafur ikiletmedi anasının sözünü. Avlu kapısının kandil oyuğundan ışığı aldı, helaya girdi. Aklından töre göreneğini bir kez daha geçirerek uzun uzun işedi. Döndü, kandili yerine yerleştirdi. Ayaklarının ucuna basarak odasına geçti. Kapısını ardından tırkazladıktan sonra soyundu. Yorganı omuzlarına çekerken uykuya daldı. Server usta yan odada tıpırtılar kesilinceye suskuyu sürdürdü. Sonra gözlerinde coşkun bir sevincin ipiltileriyle karısına baktı.
''Zaman nasıl da geçivermekte kadınım?''
''Sormayın efendim, bir parmacık çocuklu şimdi yamaklığı bitirdi denilmekte.''
''Bize de ansızın bildirdiler. Ahi baba buradan geçecekmiş. Sabah zaviyede toplantı var. Savran ahi bu haberi bizim gibi akşamüstü öğrenen de birden karara varır. Kahya'ya durumu sunarak oğlumuzun babanın uğruyla çırağa çıkarılmasını diler.'' Kahya nefes nefese bize iletti. Dedik ki erkendir. Savran ahi yanında bitti. Erken doğal yürüyen içindir buyurdu. Gafur er yürümekte. Er yürüyen erken ulaşır diyende boynumuzu büktük.
Ahi baba da olurlanırsa sorun yok demek düştü.
Düştü ya, hazırlıksız yakalandık. Kebapçı habersiz, helvacı bilisizdi. İş düştü mü başımıza?
Başımıza düşen düğün bayram efendim. Hazırlığın sözü mü olur?
Erkendi, bizce erkendi, hazırlıksızlık.
Size yaraşmaz olduğundan çekinmektesiniz anlarım. Ancak Savran ahiyi de bilmektesiniz bir güzel, herkes bilmekte. Gönül gölgesine çalı dikecek değil, gerçekten bir umut görmese, boynu vurulsa böyle bir işe kalkışmaz. O yüzden derim ki tasanız yersiz. Hazırlıksızlığımıza gelen de emeğinize bereket. Yağımız, unumuz, tatlımız yeterince kebapçı ahisi olmazlandığına yansın. Elimiz tutmakta şükürler olsun. Ayağımız bastığı yerden su çıkarır. Oğlu Server ahiye yaraşır olmakta duraksamaz da kadının gönençlerine ortak olmasın, yakışır mı? Gün kısa, gece uzun ve dahi bu uzun gecelerde 100 kişilik toy düzülür ki 10 kebapçı nice bir düzüldüğüne şaşkın baksın ve dahi pişman olsun işi kaçırdığına.
Yok yok, ellerinden gelseydi olmazlanmazlardı. Bilmekteyiz ki en azından bir gün önceden haber vermek gerek. Yamaklarını, çıraklarını ve dahi kalfalarını ansızdan işe koşup yoramaz. Üstelik böyle bir uğurlu işte bir gönülsüzlük gölgesi düşürüp günaha girmeyi kimse istemez.
Bunu düşünmemiştim, haklısınız. Oğlumun toyuna gönülsüzlük düşsün istemem. Üstelik uğurdur bildiğimce. İlk toyunu kendi elce izimle hazırlanmak geleceği bakımından uğurdur. Ahi babanın tekin nefesine anasının sevinçli emeği de karışanda savran ahinin buyurdukları kendiliğinden oluşa.
Oluşa ya, bunca işte senin başına yıkılmamalıydı.
Ben sevincimden uçmaktayım efendim, yakınmamaktayım. İş üstüme kaldığından kıvanmaktayım. Kolay ele geçmez bir punt bu. Ocağın altını çoktan ölçerdim. Buyruğunuzu beklemekteydim. İzniniz olsa yatağınızı hazırlayıp...
Doğru diye sözünü kesti ahi Server. Bir an önce başlamak gerek. Yapabileceğimiz bir şey olsaydı...
Yapılması gerekeni yaptınız efendim. Gönlümü aldınız. Hiç unutmadan, her zaman olduğunca hoşnutluğumu kazandınız.
Bilmektesin kadınım, kişi yeryüzüne iyilik etmeye gelir. Bilinçsizlik, bilinçsizlik ve dahi güçsüzlüğünden kötülüğe sıvanırsa kendi suçudur. Elbette tek başına değil, iyilikten yararlanacaklar, kötülükten zarara uğraşacaklar kimse onlarla birlikte. Kimse durduğu yerde iyi de olmaz, kötü de. Hoşnut da kılamaz yakınlarını, acı da veremez. Yapılan ne varsa el birliğiyle yapılandır. Sen yaraşırlığını her an ispatlamasan, bizim tek yanlı iyiliğimizden ne olur?
Hiç. Bunca övgüyü hak edebildiğimse mutluluğumdan efendim, kırılmamamdan, gücenmememden, incinmememden, hoşnutluğum hoşnut kılmakta çevremi buyurduğunuz gibi.
Mutluluk da mutsuzluk da ortaktır insan olana. Ortaklığını bilmese bile ortaktır. Kötü kendi mutsuzluğunun duvarını örmekte her kötülükte. İyi tersine mutluluğunun bahçesine gül ekmekteki kokusuna doyulmaya.
Sizden öğrendikçe yaşamanın gizini isteğim artmakta efendim.
Yaşamanın gizi yok ki kadınım. Yaşamak apaçık. Eğer istemekteysen istemediğinde giz var yaşamda. Hem de bulamayacağın ölçüde çok. İşini iyi işler, gönlünü dostluğa açarsan ne zulmedersin ne zulmedebilirler.
Sizcileyin güçlü, bilgili, bilili, bilinçli olmak gerek buyurduğunuzu algılamak için Tanrı'ya şükürler olsun ki bunca yıldır sizinle yan yana olmanın anlayışındayım. Ahi kızını ahi yoldaşı eğitir buyururdu babam. Doğru da buyururdu. Oğulları gediklerde, zaviyelerde, kurullarda eğitmektesiniz. Kadınları da o çapta olmasa bile buyruklarınız, davranışlarınız ve yaşamınızla yüceltmektesiniz.
Eğitilmiş eğitmeye dönüktür kadınım. Neden buyurmuş atalarımız kurunun yanında yaş da yanar diye? Ancak bilesin ki biz vermedik sana, veremeyecek ölçüde bilgisizdik. Birlikte öğrendik yaşamın açıklığını ve dahi açıklığı yaşadıkça mutluluğumuz arttı.
Oh dedi Firdevs kadın, duyulmaz eğittiklerinize, her sözcüğünüz öğrenme açlığının tutkusuna bir kamçı vurmakta. Coşturan, geliştiren, gelişmeyi özleten kamçılar bunlar. Ve anlacınıza oturup dinlemek yeğneltiyor kişiyi. Çözemediğini sandığı soruları bile olsa çözüldüğünü görüvermenin şaşkınlığına düşüyor insan. Daha diyor çöl susuzları gibi kanması olanaksız yeni yeni tasları başından aşağı devşirmek istiyor.
Ozanlık salt babadan oğula geçmemekte bizde. Babadan kıza, kocadan karıya da geçmekte apaçık. Bir ozanlığı yüce tutarız bilmektesin. Kendimiz erişmediğimizden. Baban, ustamız en işlek sözcükleri en kolay akılda kalacak biçimde yığına dökerdi. Dökerdi de yıllar boyu unutmamamızı sağlardı. Biz yoksun kaldık onca eğitime karşın. Ama sen şakımaktasın ki sözün özüne ulaşmacasına.
Yaman gördüğünü işlemekte buyurmaz mısınız her zaman? Biz de öğrendiğimizi söylemekteyiz. Hem de ustamıza.
Anlaşıldı. El ustası, dil ustasının anlacında pes etmeye koşulu. Sözü iş yerinde sürdürsek iyi olur. Yoksa burada sürerse sabah kahvaltısının güvenindekiler gün doğuncaya kıvranırlar.
Hemen yatağınızı yapayım dilemekteyseniz. Ben aş damında işleneceğim.
Yok, seninle olmayı kurmaktayız. Bir oturumluk yer var ise biz de yanı başında durmayı yeğleriz.
Siz erkenden varıp gedik açacaksınız. Akşama değin kanter içinde dinlenecek, bizim rahatımız için çırpınacaksınız. Hangi haksızlık içinde bulunayım ki bunca yorgunluğunuza bir de gece çalışması yükleyeyim?
Çalışacak olan sensin kadınım. Bilmemekte miyiz sanmaktasın? İşimiz çalıştırmayı gerektirdiğinde biz gelinceye senin de işlendiğini bilmekteyiz. Kişi nice davranır ise öyle davranılmasını bekler. Haklıdır da. Biz sırtımızı güne versek sırtının günde olduğunu bilmekteyiz. Şimdi sen çalışmaktayken yanında oturmak bize çok mu görülmekte?
Hiç değil efendim. Mutluluğu kim istemez denir. Ne var ki dinlenmeniz gerek. Dinlenmenizi sağlamak da ödevim.
Ya senin yorgunluğun? Kolay mı çırak çıkana lokma düzmek? Değil. Değilse işi yükleyen ucundan tutmalıdır. Sencileyin iş görmek üstümüze yüküm. Esirgemen gerek. Kusurumuzu yüzümüze vurursan incineriz.
Sizi bunca yorgunluğun üstüne yeniden yorgunluğa koşmaktır asıl incitici olan. Bildiğimce server ahi gün boyu ödevini de yükümünü de en iyisiyle yerine getirdi. Gecenin dinginliğine hak kazandı. Şimdi yeniden işe koşmak acımasızlıktır. O yüzden diretmekteyim ki sizi dinleniyor bilmek işimi hafifletecek, gönlümü kıvandıracaktır. Bana bu sevinci bağışlarsanız gecikmeden işe başlarım.
Susuverdi server ahi, uzun uzun baktı karısına. Sevecenliği bakışlarında tanelendi. Zıplayıp karısının gözlerine, yüreğine, belleğine indi. Firdevs kadın hemen yatağı serdi. Geciktirmeme kaygısıyla tez soyunan kocasını yatırdı. Yorganı omuzuna bastırırken,
"Sabah yoldaşları gelecek. Ben er kalkarsam toplantıya er varırım.
Ahi baba er gelecekmiş. Belki önce bir kurultay olur. Vakıf sahanı unutmayasın."
"Tasalanmayın efendim. Gözünüz ardınızda kalmasın. Her bir şeyini tamam eder. Öyle yollarım kuzumuzu. Dilerim ki size yaraşır olur. Dilerim ki törelerimizi yerine getirmekte her zaman kolaylık bulur. Dilerim ki..."
Mırıltılarında yiten dualarla kapıdan çıktı. Doğrukilere inip gerekenleri ayırmaya başladı. Ahi babanın gelişinin geç duyulmasına karşın ihvanla serveran zaviyenin büyük odasını doldurmuşlardı. Server ahi girdiğinde hemen ihvan sırasına değin yol açıldı. Vardı ine babanın önünde diz çöktü. Ellerini birbirinin üstüne koyarak selamlaştılar.
"Merhaba ey bilgeler bilgesi."
"Merhaba server ahi. Denildiğine göre gelişimiz fidanınızın tomurcuklanmasına ortaklık edecek imiş. Haber bizi sevindirdi. Yeni bir ahi kazanmanın kıvancı kutlu olsun."
"Savran ahimizin uğrunuzdan bağış koparma çabasına borçluyuz efendim. Dileriz ki size yaraşırlığını her zaman tanıtlasın. Simgelerimize, törelerimize, yasalarımıza sahip çıksın. Zenaatını ustasından aldığınca sürdürüp adını yürütsün."
"Dileğin dileğimizdir savran ahimiz. Olacağı dağı tohum çatlamaktayken sezip bildirir. Elbette tohumun tomurcuğa duracağından güveni vardır."
"Sağ olsun ahimiz, olanı da olması gerekeni de bir iyice değerlendirir. Buyurduğunuz gibi tohumun meyveye durmasını bir bakışta görür. Durdurmasını bildiğinden..."
"Biz alınabildiğince veririz bilmez misiniz?" diye söze girdi babanın işareti üzerine savran ahi. "Ne arttırmak elimizdedir var olanı, ne eksiltmeye gücümüz yeter. Ahilik terazisi gereğince olanı olduğunca tartarız. Ve dahi tarttığımızın kesinliğine güveniriz, hepsi bu."
"Sizin terazinizde tartılmak mutluluktur," dedi baba. "Kuyumcu ahimizin miyarı da ancak gönül teraziniz hassaslığındadır."
"Altın tartmak," dedi kendi kendine bakınca kuyumcu ahisi Mizrahi, "insan tartmaktan kolaydır. Keşke miyarımız savran ahimizin hassaslığına erişebilse. Biz de tarttığımızdan sürekli güven duyup uykumuzu rahat uyurduk."
"Kişi nesneden ve kimseden kuşkulanacağına kendisinden kuşku duyarsa doğru yoldadır. Özür aramamakta, özrü kendinde bulmaktadır. Bulunan eksiklik giderilir. Çünkü bilinçle bakmayı bilen biri düzeltmeye yönelir. Mizrahi ahimiz altın tartar. Tarttığıyla yetinmeyip sürekli kendini de tartar. Ve dahi tarttıkça görmekteyiz kişinin özünü miyara vurur."
"Eksiğimiz çok babam," dedi Mizrahi. "İne baba yüreğimizden geçeni önümüze serdikçe kaygımız artmakta.
İşimizden kuşkumuz yok. Eksiğimiz bizi düşündürmekte.
Eksik düzeltilir dedi İnce Baba. Belirtmek istediğimiz bu. Yoksa kuşkularını debreştirmek değil. Bilmekteyiz ki kuşkun oldukça miyar düzgün işleyecek ve dahi töremiz yerine getirilecek.
Haklısınız efendim. Ne var ki miyar nice bir düzgün tutulsa, ayar denk gelmeyende bir suçlu aranacaktır. Anlamaktayız dolaşan söylentinin aslını aramaktasınız. Biz de aynı dertten yakınmaktayız. Darphane mukatasını düzenleyenler gümüş üstünde kırpıntı çıkarmaktalar. Akça, duka ve filori karşısında zayıflamakta ve bize gelen ahiler miyarı noksan tuttuğumuz sanısına kapılmaktalar. Oysa noksanlığı belirten biz değiliz miyar. Ve dahi bilmektesiniz miyar şaşmaz ayıraçtır.
Her yanda aynı yakınma söz konusu. Erzurum, Bağdat, Halep, Şam, Amasya ve Kırşehri. Bilmekteyiz ki İstanbul'a varıncaya aynı sözleri işleyeceğiz. Vardığımızda da ahi kurultayını toplayıp yakınmaları divana sunmaya kararlıyız. Cenevizli darphane mukatasını tümüyle ele alalı akça kırpıntısı sözü ay yuka çıkmakta. Eğer para ile oynanacaksa bilinmeli, oynayan karşılığını vermeli. Halkın lokmasına el atılarak birikim devlete yaraşmaz. Devlet haberli değilse göz yumanın hakkından gelinmeli. Noksan parayla iş görmek düzeni sarsar. Alacaksın, üreteceksin ve dahi sattığında aldığından eksiye vereceksin. Olmaz. Narh fiyatları kesin bir durakta tutmakta. Biz de yaptığımızın değişmediği kanısıyla fiyat birliğinden yana davranmaktayız. Emek her yanda aynı olanda her yanda fiyat da bir olmalı. Olmalı ya noksan para emeği durmaksızın değerden edince narhta değişiklik zorunlu olur.
Efendimiz diye söze girdi Mizrahi. Narhta değişiklik bir diziye pahalılığa getirir ve dahi bir kez başlandı mı buna durdurulması olanaksızdır. Elbette sizin buyruklarınız ülkenin dört bir yanındaki ahiler üstünde kesin geçerlidir. Ancak bilmektesiniz, bizim dışımızda ham madde konusunda olsun, işlenmiş ve üretilmiş mallar açısından olsun, yeni yeni gelişmeler vardır.
Mizrahi yutkunurken başını kaldırdı. Dokumacı ahizi Göne, İne Baba bakışlarını Mizrahi'den Göne'ye kaydırdı. Söz almanın rahatlığıyla konuştu Göne.
Mizrahi ahi, tam yerinde açıkladılar sözü efendim. Bilmektesiniz, eskiden Ceneviz, Venedikli ve Anversli bize sipariş verirdi. Sof, çuka, ipek ve kadife ile koşum, yarak, sahan, kuyumculuk ürünleri, mest ve dahi çizme alırlar idi. Her yıl istekleri bir yıl öncesine göre artarak gelişti. Kurultay için hazırlık toplantılarımızda gördük ki istekler durulmakta. Her geçen yıl bir öncekine oranla değişmemekte bizden götürülen. Araştırdık, kendi aramızda ne olup bittiğini soruşturduk. Eski alıcılarımız geldiğinde sıkıştırdık. Duyduk ki Lanchester'li İstanbul'a çuka ve sof yollamaktaymış, Anversler aracılığıyla. Napoli daha ucuza mest, çizme ve papuç vermekteymiş Ceneviz'e. Ankara ahileri sof tekelimizde diye gerinmekteydiler. Gedikleri büyüktü. Serveranı üst üste ihvanlığa yürüdü. Her bir gedikte 7-8 serveran, 20-30 fit yan çalışmakta. Sof bakımından durum şimdilik iyi. Ama Bursa ipekçileri, Lyon ipekçileriyle karşılaşmışlar. Anversli İngilizler siz bize mal vermezseniz Lyon'dan alırız demekteymişler. Oraya ipek böceği nasıl gitti bilmekteyiz. Marco Polo götürdü denilmekte. Denilmekte ya bunca yüzyıldır yetişmeyen şey şimdi birden rakip olacak ölçüde nasıl yetişivermekte? Acep Bursa ibrişim mi satmakta? Ankara sof vermemekte kararlı bildiğimizce. Kayseri, Sivas ve biz dahi pamuk ve dahi keten ipliği vermemekteyiz. Ama bir yerlerde bir boğaz açılmış olmalı. Karşımıza rakip olarak çıkacak üretime geçebilmelerinin nedeni bulunmalı. Bulunmaz ise yakın zamanda işlerin kesatlanacağı açık. Oradan buraya getirdiği çuhasını bizden ucuza verebilmesi emeğin ucuzluğundandır. Yünümüz iyi, dokumamız usta işi, malıma güvenimiz tam. Zaten ancak yoksullar giyebilmekte o çuhayı. Bizim burada bile satılmakta, biz de onlara satmaktayız şimdilik. Yakındır, satış iyice durur. Emeğin bunca ucuz olduğu yerde malın da iyisi dokunur giderek, yetişir ustalaşırlar.
Emeğin ucuzluğu sömürünün sertliğini gösterir dedi baba. Gösterir ya, bu o ülkelerdeki insanların sonudur deyip geçmemek gerek. Buyurduklarınız tümüyle doğru. Biz Akdeniz'de bütün ticaret ve dahi imalat yollarını elimize geçirince yeni yeni yollar buldular. Pamuk nereden gitmekte demektesin? Öğrendiğimiz İngiliz yeni dünyada pamuk yetiştirilecek topraklar açmış.
Pamuğu bizimki denli değerli olmasa da ucuz bez yapımında elverişli. Yine buyurduğunuz gibi insanları boğaz tokluğuna bile değil, yarı açlığa çalıştırmaktalar. Çuka geçerli olan da bütün ekilebilir yerleri yaylağa çevirmişler. Koyun beslemektelermiş soyluları. Onlar da gediklerini geliştirmişler duyduğumuz. Bir iyice araştırmak gerek. Bizi korkutuyor. Üretimin narhını bir düzeyde tutmak istiyor olabilirler. Tarlalarından sürülen insanlar bu gediklerin önünde birikmiş. İşlerinden en işe yararlılarını seçmektelermiş. Hem aç bırakıp hem çalıştırmak olanda fiyat rekabeti kolay değil.
Böylesi bir şey olası mı pirim, dedi korkuyla Savran Ağa'yı.
İnsanı hem çalıştırıp hem de aç bırakmak olası mı? Bunu zanaatkar yapamaz. Üreten böyle bir haksızlığın içinde olursa onun malı da ayretmez, kazancı da.
Altın pas tutmazlar felemenkli işkardaşlarımız, dedi Mizrahi. Bir kez altın çarkına kaptırdı mı insan kendini, olmadık olmayacak haksızlıkları işlemekten sakınmaz. İşte İspanyolların ettikleri, altın toplamak amacıyla insanları, toprakları, ağaçları, hayvanları, her bir şeyi yok etmekteymişler.
Haydan gelen huya, selden gelen suya gider, dedi İne Baba. İspanyol topladığını Anversli iştaş ve dahi dindaşlarınıza kaptırmakta ki onlara az önce buyurduğunuz sözleri ettirebilmekte. Ettirebilmekte ya, açlığın ucuza çalıştırdığı insanlar başımıza dert olmaktalar. Elbette bunca yol getirdikten sonra bile bizden ucuza verebilmektelerse malı, çaresine bakılmak gerek. Ahilerin durumu ortada. Zenaatından han hamam yaptıran yok. Gedikleri nice bir büyüse yine de gelir belirli. Öyleyse temelde bir eksik var. Üretilen yeryüzünün dört bir yanına satılmakta, dört bir yandan bize altın akmaktayken geçimsizlikten yakınmamız eksiği ortaya koymakta. Bir güzel araştıralım nedenlerini. Yeni dünya üretim olanaklarımızı da mı değiştirmekte bir saptayalım? Ve dahi eğer öyleyse varalım divana. Durumu anlatıp çare araştırılmasını sağlayalım.
Geç kalınmasından korkarım efendim, dedi dokumacı ahisi Göne. Elbette her ülke kendince üretim yapacaktır. Kendi içinde alıcısı olan her mal üretilecektir. Gereksinimden öte alıcı demekteyim. Ancak bunun etkileri başka yerde belirirse o etkileri gidermekle savsamak doğru değil. Ankara ahileri şimdilik hoşnut, üstünlükleri var. Niceyse Ankara keçisini başka yerde üretmek olası değilmiş. Kasaplık niyetiyle kaçırıp denemişler, yozmuş keçiler. Dostum bir Venedik taciri söyledi. Venedik'te nasılsa dokuma isteği olmadığından Cenevizlilerin ve Frankların yaptıklarını anlattı. Belki kendileri de denediler, bilemem. Ama sepicilik öyle değil. Babamızın buyurduğu gibi pamuk da bitecek yerini bulanda işimize kesat vurabilir. Dediklerine göre İngilizlerin açtığı topraklarda da emek alabildiğine ucuzmuş. Biz şimdi yasak koysak bile onlar bu ucuzluktan yararlanabilirler. Ne edip işlemeli, buradan akışı korumalıyız. Koruyamazsak sonunda üretimimiz durur.